Meclis gündemi. Programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Gülalp, Songül Salman, program danışmanımız Hakkı Kurban ve sesimizi sizlere ileten teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu ile birlikte meclis gündemindeyiz yine. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz sorularınız olabilir, görüşleriniz olabilir. Telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız da var. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter'dan da takip edebiliyorsunuz. TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Merhaba. Ve program danışmanımız Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Şimdi biz Sayın Gündoğdu'yla meclis çalışmaları ve yurt dışındaki vatandaşlara dönük faaliyetleri burada konuşacağız, ele alacağız. Terörle mücadeleyi konuşacağız ve hükümetin eylem planı var. Bu eylem planı üzerinde bizlere ne gibi çalışmalar yapılacak onları aktaracak Sayın Gündoğdu ve yeni anayasayla başkanlık sistemini de Sayın Gündoğdu'yla konuşacağız. Ama öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi bir haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına tekrar başlıyor. Bu hafta kısaca başlıklar halinde hangi konular öne çıkacak Sayın Kurban, onu sizden alalım öncelikle.
Evet, öncelikle genel kuruldan başlayalım. Genel kurulda Ar-Ge reform paketi bu hafta görüşülecek ki önemli bir düzenleme, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ilgilendiren yönleri var. Özellikle gençlerin eğer ellerinde bir tasarımı, üretime dönüşecek bir fikirleri varsa devletten de destek alarak bunları hayata geçirebilecekler. İşte bu destek paketi bu hafta genel kurulda ele alınacak. Bunun yanı sıra bir tezkere konusu gündemde. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir özellikle Aden Körfezi ve Somali açıklarında deniz haydutlarına yönelik mücadele yürütüyor. Tezkere süresi dolmak üzere. Şimdi 10 Şubat'tan itibaren bir yıl daha bu görevin uzatılabilmesi için bir tezkere genel kurulda ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 10 günlük bir süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanması öngörülüyor. Bunun yanı sıra tabii Anayasa Mutabakat Komisyonu geçen hafta çalışmalarına başladı. Çarşamba günü bir toplantı yapacak ve hem usulleri hem de çalışma yöntemlerini değerlendirecek. Bunun yanı sıra Adalet Komisyonu'nda kişisel verilerin korunması kanunu görüşülecek ki bu da hem kişi hak ve özgürlükleri bakımından hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda üyelik için yürüttüğü müzakereler açısından önemli düzenlemelerden biri. Anayasa Komisyonu'nda kamu denetçiliği kurumu ile ilgili neler yapıldı bugüne kadar, onlar değerlendirilecek bir briefing verilmesi öngörülüyor. Bir de Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakanlığı Komisyonu'nda askeri ve savunma sanayi alanındaki 7 ayrı düzenlemenin görüşülmesi planlanıyor ki çok yoğun bir haftaya giriyoruz mecliste diyebiliriz.
Evet, Sayın Gündoğdu'dan da meclis değerlendirmelerini kısaca aslında almak isteriz.
Ben Türkiye'de, yurt dışında, dünyanın neresinde olursa olsun bizi takip eden kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Türkiye ileri demokrasi yolculuğunu devam ettiriyor. Türkiye dünyaya açılıyor. Türkiye dünyada saygınlığını artırıyor. Meclisin görevi de Türkiye'nin neresinden dünyanın neresine gitmiş olursa olsun bu millete ve bu devlete bağlı olan bütün vatandaşlarımızın orada daha onurlu bir hayat sürebilmesi için Türkiye'den bahsediliyorken gurur duyacakları pasaportlarından eğitimlerine birçok alanda bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hakkı Bey'in meclisten gündeminden bahsetti. İsterseniz ben Türkiye'deki siyasetin İşleyiş biçiminden birkaç cümleyle bilgi vereyim izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Bir parti olayı var. AK Parti, CHP, MHP, HDP, mecliste grubu bulunan partiler boyutuyla bakıyorum. Elbette bizim açımızdan AK Parti genel merkezi. İki, hükümet boyutu var. Milletin seçtiği milletvekillerimiz içerisinden Sayın Başbakanımızın önerdiği, Cumhurbaşkanımızın onayladığı hükümetimiz var. Üç, başkanlık divanı var. Biz de başkanlık divanı içerisindeyiz. Başkanlık divanı içerisinde 23 kişiyiz. Meclis başkanımızdan benim gibi 7 tane meclis idare amirimiz var. Diğerleri de katip üyeler. Çoğunluk AK Parti'de. Biz başkanlık divanı olarak hem genel kurulun işleyişini, hem meclisin işleyişini, hem meclis personelinin çalışmasını, hem muhalefetten, hükümetten gelen tekliflerin genel kurulda görüşülmesi gibi köprü görevi görmekteyiz. Yani AK Parti olarak milletimize vaatte bulunduk. Hükümetimiz bu vaatleri yerine getirmek için çalışmayı yapıyor. Bakanlıklarda, genel merkezimizde MYK'mız, MKYK'mız gece gündüz çalışıyor. Meclise öneriyor. Biz de başkanlık divanı olarak bunun genel kurula gelişini ve genel kurulda da sağlıklı bir şekilde çıkışını takip ediyoruz.
Tabii evet. Genel kuruldaki sağlıklı işleyişten bahsetmişken idare amirlerinin zor bir görevi de var. Çünkü sık sık hem komisyonlarda hem genel kurulda tartışmalara şahit oluyoruz. Bu anlarda zor olmuyor mu efendim? Çünkü hem kendi partinizden milletvekiller hem muhalefetten milletvekilleri kimi zaman birbirine girebiliyor.
Dokunulmazlıklarda söz
burada konusu, tabii muhalefetin sandıkta yaşadığı acıyı unutmayıp yokuşa sürmesi gibi bu muhalefet içerisinde HDP'nin de PKK ile aynileşip barış güvercinliğine soyunması gibi sabır katsayımızı zorlayan çok anlar oluyor. Sonuçta biz iktidarız, icraattan sorumluyuz, verilmiş sözlerimiz var, boş konuşmayla geçecek vaktimiz yok diye bir an önce maddelerin kanunlaşması için çaba sarf ediyoruz. Muhalefette iktidarın önünü kesmek için, iktidarın vaatlerini milletle buluşturmamak için elinden geleni yapıyor. Yorucu oluyor. İşte son geçen hafta Cuma gün sabah 5.47'de en son bitmişti. Çok bunalmıştık ama millete verdiğimiz sözleri içeren 36 madde hayata geçince elhamdülillah dedik. Sabah namazına da bu şükürle gittik. Sonu çok tatlı oluyor ama bu sona ulaşıncaya kadar sırtını PKK'ya dayadığını alenen ilan eden Sur'da, Silopi'de, Cizre'de, çukurlarda siyaset yapıp meclise gelip sanki onu yapanlar onlar değilmiş gibi barıştan söz eden özürlü siyasetçilerin olması da bir hayli bizi rahatsız ediyor. Ama sonuçta onlara da bu millet oy verdiği için milletin hatırına onlara da tahammül ediyoruz.
Evet, çalışmalara devam ediyoruz diyorsunuz.
Elbette.
Evet, tabii meclis çalışmalarında biraz sonra terörle mücadeleyi konuşacağız ama özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın meclisten önemli beklentileri var. Hükümetin daha önce verdiği bazı vaatler oldu. Onlardan bir kısmının hayata geçtiğini biliyoruz. Tabii bunun yanı sıra özellikle 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana vatandaşlarımız artık bulundukları yerlerde oylarını kullanabiliyorlar. Ama tabii temsil boyutunda yurt dışından işte milletvekilleri olabilir mi gibi bazı tartışmalar da var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim?
Ya yurt dışından bize milletvekili gönderebilirler
evet,
mi?
Evet, doğrudan temsil.
Elbette yurt dışından milletvekili evet. Gelebilir. Ama yurt dışındaki vatandaşların zaten hepimiz vekiliyiz. Hem buraya gelebilirler ama daha çok bizim onların bulundukları ülkelerde Belçika'daki örneğinde olduğu gibi varlıklarını hissettirmeleri, medeniyetimizi oraya taşımaları, oranın meclislerinde bu milletin geçmişte savaşlarda bile kadına, çocuğa, yaşlıya, mazluma asla dokunmadığını Ve bu milletin köklerinin bir insanın ölümünü, kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu, kainatın kurtuluşu gören bir maziye sahip olduğunu her platformda dile getirmelerini isteriz. Burada biz onları temsil ediyoruz derken bu efendim oradan da meclise girecek olan olursa bu hayır hayır böyle bir kaygı değil. İşte askerliğin 1000 euroya inmesinden biraz önce bu haftaki gündemimizi söylediniz. ARGE çalışmalarına ağırlık vermek ne demek? Dün Türkiye'nin yetiştirdiği dehalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin, meclisinin sahip çıkmadığı için yurt dışına gidiyorken biz tersine göçü başlattık. Yani bizim yetiştirmeyip Avrupa ülkelerinde yetişen çocuklarımızın da gelip bu ülkeye hizmet edebilmesi için ARGE'ye ağırlık veriyoruz. Artık el yordamıyla yol alan bir ülke olmak istemiyoruz. Milli devlet modeli nedir? Yerli devlet modeli nedir? Kendi birikimiyle ayağa kalkmadır. Çok değil. 3-4 yıl öncesine kadar bile teröristle mücadele ederken istihbarat İsrail'in, tüfek İngiltere'nin, tank Almanya'nın yani yamalı bohçeye dönmüş. Sen teröristle mücadele edeceksin. Halbuki teröristin ortakları sana ya istihbarat ya da silah desteği çıkar duruma gelmiş. Ya da ortaklıkları bulunan kurumlar, kuruluşlar, silah tüccarları. Dolayısıyla bu ülkenin kaynaklarını IMF'ye borcumuzu ödeyip kovduğumuz gibi kaynaklarını korumak, IMF'yi kovarak bağımsız devlet olmak, ARGE çalışmalarını artırarak bilimde, özgürlüklerde, bilimsel makalede, patent üretiminde hızlı adımlar atarak kendi değerlerimize ayağa kalkmak istiyoruz. Dün köyüne su getiremeyen bir devletken bugün Kıbrıs'a denizin altından denizi yararak 86 kilometre denizaltı bağlantılarıyla 110 kilometre çağın projesiyle can suyu taşıyoruz. Bugün Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a inşa ediyoruz. Tüfeğimizle, tankımızla hem yerli, hem yerel, hem milli, hem dünyalı adımları kendi kaynaklarımızla atıyoruz. Onun için dünya görüşü ne olursa olsun ve dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkeye değerleriyle bağlı. Bu ülkenin Çanakkale Savaşı'na, Sakarya Zaferi'ne, Kurtuluş Savaşı'na sahip çıkan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hangi etnisiteden olursa olsun ve bugün nerede olursa olsun bu ülkenin dünyaya demokrasi pazarlayabilmesi için, insan haklarını ve mirasını taşıyabilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yapması lazım. Biz de dünyanın neresinde olursa olsun bu kardeşlerimizin bize ilettiği taleplerini bir emir telakki ediyoruz. Eğitimlerinin kaliteli olmasından eşit yurttaşlığa ve bulunduğu ülkede o ülke yöneticilerinin onlara üvey evlat muamelesi çekmesini sona erdirmeye kadar vize anlaşmalarıyla, Avrupa Birliği anlaşmalarıyla, Avrupa Birliği 1950'li yıllardan beri bu ülkenin özlemi. Avrupa'nın istediği gibi evet desek çoktan girmiş olurduk. Ama biz kalarak, kendimiz olarak, kendi değerlerimizi koruyarak ama Avrupa'nın da teknolojide, demokraside hangi alanlarda bizden önde olduğu kanallar varsa ilim Çin'de bile olsa gidip alınız hükmü gereği bunu almaktan da imtina etmeyiz. Ama artık bizim Avrupalı olmaya değil Avrupa'nın genç nüfusuyla ayakta duran Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu görüyoruz.
Evet ve sizin yaptığınız çalışmalarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalarda oldukça yoğun değil mi?
Evet önümüzdeki süreçte bazı hazırlıklar da var. Onların da düzenlemeleri birer meclise gelecek. Evet. O yönde partide de bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Tabii bu noktada bunları önlemeye çalışan, İlerlemeyi durdurmaya çalışan bir terör sorunumuz da var. Özellikle son dönemde yoğun bir operasyon süreci geçirildi bazı ilçelerde. Sayın Başbakan da bir terörle mücadele ve rehabilitasyon eylem planı açıkladı. Gelinen noktayı nasıl yorumluyorsunuz efendim? Bu sorunda süreci nasıl etkileyecek bu eylem planı?
Eyvallah. Önce şunun altını çizelim biraz önceki konuyu bağlamak için. Elbette hem içeride hem dışarıda engellemek isteyenler olabilecek. Ama işte yurt dışındaki vatandaşlarımızın askerlik bedelini 1.000 euroya indirmekte olduğu gibi.
Yasa çıktı.
Evet. İçeride ve dışarıda yüzlerce vaadimiz var. Muhalefet ya da şer odakları bunları asla engelleyemez. Çünkü milletin bize verdiği 317 milletvekili desteği bütün bunları tek başımıza hayata geçirmeye yeterli. Bu vesileyle Türkiye'den daha büyük desteği bize veren yurt dışındaki kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hem yurt dışındaki hem yurt içindeki vatandaşlarımızı ilgilendiren, bizim de vaatlerimiz arasında olan ama tek başımıza yerine getiremeyeceğimiz tek vaat yeni anayasa. Evet. Bunun için de komisyon kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. Bunu da bu milletin kendi yazdığı, artık Kenan Paşa'ya darbeci diye kızıp da onun anayasasına sığınmadığı, ruhunun can çekiştiği, ölmek üzere olduğu ve bu ruhun artık bitmesi gerektiği anayasayı da inşallah milletin desteğiyle hayata geçiririz. Elbette Sayın Başbakanımızın Mardin'de yeniden start verdiği bu restorasyon teröristle mücadelede kararlılık projesinin öncesine bakmak lazım. Türkiye'de 30 yıl terörle mücadele edilmiş ama teröristin üzerine gitmeye karar verdiğimiz an Amerikan ve İsrail istihbaratı tarafından da teröristlere haber gönderilmiş. Dağ taş boşuna bombalanmış, hiç kimse kalmamış orada. 30 yıl böyle geçirmişiz ve arkasında kim var demişiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, o günkü başbakanımız baldıran zehri içmeyi göze alarak oy kaygısı gütmeden diyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen oranı Batı'nın çok az bir miktarıdır. Yani yeter ki Türk'ün Kürt'ün kardeşliğini yeniden tesis edelim diye bir proje başlattı. Adına çözüm süreci deyin, milli birlik süreci deyin, kardeşlik süreci, adına ne derseniz deyin. Adı bataklığı kurutma projesidir. Yerli bir modeli hayata geçirme projesidir. Bunun iki ayağı vardı. Bir, akil insanlar heyeti kurularak vatandaş ne diyor sorusuna cevap arayıp kendini öteki gören vatandaşların beriki olmasını sağlamak. İki, güvenlik ayağı. Evet, geriye dönüp baktığımızda özgürlük ayağında akil insanlar heyetinin benim içerisinde olduğum heyet çalışmasında işte bir ile gidiyoruz. Biz Kürtler Cumhurbaşkanı bile olabildik ama Kürt olamadık diyor vatandaş. Bir başka ile gidiyoruz, başörtülüler, biz Cumhurbaşkanı eşi olabildik ama birey olamadık diyorlar. Bir yere gidiyoruz, Romanlar başörtülüleri, Alevileri, Kürtleri devlet ötekileştirdi ama bizi toplum ötekileştiriyor diyor. Bir başka ile gidiyorsunuz, Aleviler, 6 aydır Alevi olduğumu söylemeye başlayabildim, komşumdan gizlemiştim filan. Bunlar derin devlet baskısıyla, derin devlet korkusuyla, vesayet korkusuyla, 10 yılda bir haddi bildirilen millet algısıyla sıkıştırılmış, adeta devletin preslediği edilgen bir millet yapısı. Biz bunu o günkü başbakanımıza, bugünkü cumhurbaşkanımıza, meclise, meclis başkanımıza, siyasi parti genel başkanlarımıza, vatandaşlar beriki olmak istiyor diye sunduk. Bu beriki olma yönünde devletin attığı adımlar, Romanlarla ilgili, Alevilerle ilgili yeterli bulunmayabilir. Başörtülülerle ilgili, kadın kadına eşitlik çalışma hayatında, siyasette, kadın erkek eşitliği gibi, Kürtlerle ilgili. Kürdüm demek suç. Şimdi siz Çanakkale'de Türk milleti olarak 7 düvele karşı savaşmışsınız, ter akıtmışsınız, kan akıtmışsınız, şehit olmuşsunuz. Mehmet Akif Ersoy, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diye Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı birlikte destanını yazmış. Sonra devlet, pardon siz Kürt'üm diyemezsiniz. Niye diyemem? Allah beni Kürt yaratmış. Allah beni Arap yaratmış. Ya Cenab-ı Hak kimseye e-mail atıp da nasıl bir ırk istiyorsun diye soruyor mu? Sormuyor. Hepimizin babası Hazreti Adem değil mi? Ha biz cahiliye toplumunun adetlerine saplanmış bir devleti devraldık. Jacoben devlet, vesayetçi devlet, vatandaşını kategorize eden devlet, beyaz Türk tanımı yapıp kendine öz vatandaş, üvey vatandaş tanımlaması yapan devlet. Biz bunu sona erdirdik. İnsanların ırkına bakılmaz. Bugün cezaevlerinde babasını öldürmüş Türk de Kürt de var mı? Var. Dışarıda da demokrasinin ve medeniyetin destanını yazan, örnek gösterecek, el öpülecek Türk de Kürt de var mı? Var. O zaman insan olmasına bakmak lazım. Kürtçe yayın, Kürtçe meal basılamıyor. %99'u Müslüman, bunun yüzde şu kadarı Kürt, şu kadarı Türkçe bilmiyor. Anneler, babalar, dedeler, teyzeler ya Kürtçe meal okuyamıyor, yasak. Hapishaneye girdiğinde torunu trafik kazası yapmış, hapse düşmüş. Oğlum nasılsın diye Kürtçe sorması yasak, çünkü Türkçe'nin dışında konuşmak yasak. Bu asimilasyonları bitirdik. Eşit yurttaşlığa doğru ciddi adımlar attık. Ne zamana kadar? 6-7-8 Ekim'de HDP'nin basiretsizliği, öncülük yaptığı kendinden olmayan Kürtlere, kendinden olmayan Kürtler kimler? Yasin Börüyün'ün katledilmesine destek olan HDP fotoğrafını okuduğumuz zaman, HDP esasen Kürt haklarından sorumlu bir parti değil, Kürtleri milli ve manevi değerlerden uzaklaştıran, İslam'dan uzaklaştıran, emperyalizmin şer odaklarının kucağına atan, buna payandalık yapan bir partidir. Efendim 6-7-8 Ekim oldu, bu iş kazası bir daha olmayacak dediler.
Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Halbuki nasıl proje neydi? Proje şuydu. Silahlar gömülecek. Evet. Eşit yurttaşlık sağlanacak. Bu ülkenin ötekisi kalmayacak. Hepsi bir iki olacak. Dünya görüşü ne olursa olsun şiddete dönüşmeyen her düşüncede saygın kabul edilecek. Sonra %13 oy aldılar. %13 oy alırken neydi vaatleri? Türkiye'li olmak. Türkiye'li olacaksan kardeşim, Trabzon'da devlet nasıl saygınsa Diyarbakır'da da öyle saygın olacak. Trabzon'da neyi dile getiremiyor idiysen düşünce hürriyeti adına getireceksin, ama Diyarbakır'da, Sur'da çukur siyasetini terk edeceksin. Sırtını PKK'ya dayamayacaksın. Teröristlerin, PKK'lıların cenazesine ortak olmayacaksın. Tabutunu taşımayacaksın. Türkiye'li olacaksan Mehmetçiğe sahip çıkacaksın. Ama %13 oy aldıktan sonra bölgedeki uluslararası güçlerin de onları şımartıp Esed'in kucağına atmasıyla, diyorum. Ben geçmişte Memur Sen Genel Başkan olarak Suriye'de Başkanlar Kurulu yaptım. O zaman Suriye'de ne Türkler ne Araplar öteki değildi. Esed'in nüfus kağıdı vermediği tek kesim Kürtlerdi. Kobani Kürtleriydi. On binlerce Kürt adam yerine koymamıştı. Şimdi HDP, PKK, PYD, IŞİD kol kola vermişler, Esed'in çarkına su taşıyorlar. KCK'nın tek taraflı ateşkes kararını bozması, iki polisimizin uyurken ensesinden şehit edilmesiyle çözüm sürecinin hatırına biraz da ihmal edilmiş olduğunu gördüğümüz güvenlik açığı, artık kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmadan hiçbir şey olamaz denilerek operasyonlar başlamıştır. Şimdi Mardin'deki proje, ey Türkler, ey Kürtler, ey Lazlar, ey demokrasiden fayda gören herkes, ileri demokrasinin hayata geçmesi için mücadele eden herkes, çözüm sürecinde 2,5 yıl silahların susmasıyla bile ölümsüzlüğü sağlamıştık. Onlarca kazanımı elde etmiştik, ama şimdi PKK'nın, HDP'nin, BYD'nin fütursuzluğuyla yeniden operasyonlara başlamak zorunda kaldık. Merak etmeyin, bir tek terörist kalmayıncaya kadar, köklerini kazıyıncaya kadar teröristle mücadelemiz devam edecek. Ama teröristleri bitirdikten sonra özgürlük alanımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani, nasıl devam edeceksiniz sorusuna tam burada. Evet, Allah esirgesin, birisi çocuğunuzu kaçırmışsa çocuğunuzu geri almak için kaçıranla görüşürsünüz, fidyeciyle görüşürsünüz. O gün muhataplarımız devletin muhatabı olarak MİT aracılığıyla Kandil oldu, İmralı oldu, siyaset olarak HDP oldu. Ama bugün baktık ki siyasi muhatabımız HDP, hiçbir mecali yok. İmralı'dan bağımsız değil. Onların emir eri, onların listeye yazdığı adamlar, milletvekilliğini teröriste borçlu olanlardan barış ümidinde olmak ölü gözünden yaş beklemektir. Onun için artık silahlı güçler, yani terör örgütleri ve terör örgütlerine sırtını dayayanları muhatap almayacağımızı ilan ettik. Bu kardeşliğe evet, muhatapların seyrinin değişmesini de beraberinde getiren bir paradigma değişimi.
Çözüm olacak mı efendim? Yani çünkü insanların beklentisi o. Hani terör tamam mücadele ediliyor, yıllardır da ediliyor. Ama artık o birlik,
çözüm sürecinin çözüme mi? Katkısını gördük.
Evet.
Eskiden PKK ya da HDP Kürt vatandaşlarımızı desteğe çağırdığında ve Kürtler onlara niçin diye soru sorduğunda bakın işte onlar TC diyorlar. TC sizi adam yerine bile koymuyor. Konuşmanız yasak, eğitiminiz yasak, öğretiminiz yasak, savunmanız yasak, şu bu. Şimdi HDP yırtınıyor, 50 kişiyi bulamıyor. Niye? Vatandaşlar, biz zaten ayrılmayı düşünmemiştik. Ama dün JITEM'in gelip sırf Kürt olduğumuz için bize zulmettiği tabloların hesabının görülmesini istiyoruz demişti. Zaten AK kadroların da bugün yaptığı şey hem Diyarbakır cezaevinde mahkum edilenlerin hem Mamak cezaevinde mahkum edilenlerin hesabını vesayetçilerden soran devlet olduğu için Kürtler bundan çok memnun. Operasyonlardan çok memnun. Devletin kendilerine sahip çıkmasından çok memnun. Çünkü devlet güvenlik önlemini alırken haksızlık yapmıyor. Teröristle mücadele ediyor. Ama PKK ve HDP öz yönetim adı altında kendi anne babasını bile tanımıyor. Onları sömürüye bağlamış, haraca bağlamış. Ya burada ya bunlar yapılırken devlet neredeydi sorusunun da artık bir anlamı yok. Şimdi devlet Kürt'ün özgürlüğünü sağlarken Diyarbakır Van Belediyesi'nin memurunun bile yolların altına mayın döşeyeceğini düşünememiş, görmemiş. Şimdi yeni paradigmada başbakanımız diyor ki bir, kamu düzeni sağlanacak. Devlet burada özgürlükler boyutuyla şefkat eli olacak, güvenlikler boyutuyla da kudret eli olacak diyor. Bu iki açıdan önemli bir başlangıç.
Evet, aslında psikolojik unsurdan da söz etti Sayın Davutoğlu, kamu düzeni inşasından söz etti, kapsamlı demokratik reform süreci dedi, sosyal seferberlik, ekonomik destekten söz etti, mekanın ihyasından, iletişim sisteminden, yasal ve idari düzenlemeleri aktardı, istişare meclislerinin kurulacağını söyledi, özellikle sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri
tabii
olacak
milletin
dedi.
Milletin muhatap olması anlamında onlar
anlamında,
da önemli
değil mi? Tabii, ve muhatap. Komşu ülkelerle ortak ruh yakalanacak, birlikte olunacak dendi. Sayın Gündoğdu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan çok fazlasıyla mailler geliyormuş ama özellikle de öğretmen atamalarıyla ilgili soru varmış.
Yurt dışında da mı öğretmen adaylarımız varmış?
Evet.
Eyvallah. Ben eğitimciyim. Yani şu anda 900 binin üzerinde öğretmen var. Bunun 600 bini AK Parti iktidarı döneminde alındı. Eğitim Birsen Genel Başkanı iken de Türkiye'nin her ilinde, her bölgesinde eğitimi masaya yatırır. O ilin öğretmen ihtiyacını raporlaştırır ve hükümetimize verirdik. Eğitimin kalitesinden bahsedebilmek için vekil öğretmen, ücretli öğretmen, ne iş olsa yaparım diyenlerin istihdam edilmek zorunda kaldığı öğretmen olgusunu bitirmemiz lazım. Ama bu elbette bir imkanı da beraberinde getiriyor. 70 kişilik sınıflardan bugün 30 kişilik sınıflara, ortalaması 24-25 kişiye inen de bir Türkiye gerçeği var. Bir taraftan hizmete soktuğumuz 10 binlerce derslik diğer taraftan öğretmen ihtiyacını da artırıyor. Şu anda 30 bin öğretmenin müracaatı sanırım bugün son. 30 bin öğretmen alıyoruz. Bu 30 bin öğretmenin alınışı Ağustos'ta aldığımız öğretmenle birlikte müthiş bir rakam. 50 bin, 60 bin her yıl öğretmen alıyoruz. Ama bizim eğitim sistemimizde ve meslek hayatımızda da geçmişten beri bir planlama olmamış. Bugün on binlerce doktora ihtiyacımız var. Mezun bir tek doktor yok. 30 bin öğretmen aldıktan sonra en fazla 90-100 bin öğretmene ihtiyacımız var. Ama 400 bin mezun öğretmen adayımız var. Böyle de bir dengesizlik var. Ama kardeşlerimiz şunu bilsinler. Bütçeyi imkanlarını geliştirdikçe önceliğimizi eğitime, öğretmene, kaliteli eğitime ulaşmak için de KPSS'yi kazanmış asli iş öğretmen olan bu kardeşlerimizle çocukları buluşturmaya devam edeceğiz. Kuan Tuzu'nun o eğitim ve yüzyıl sözünü önemsiyorum. Yani öyle günübirlik günü geçiştirmek değil ama ülkenin bekası için adımlar atmak, ama bu bir günde olabilecek bir şey değil. Yani bugün 30 bin öğretmenin daha eğitim öğretime başlamasıyla 2015-2016 eğitim öğretim yılı için çok ciddi bir rakam meslekte buluşmuş olacak. Ama gençlerimiz haklı, şöyle haklı. İşte bir branşta 80 ile en son girmiş, 79,5'la kalan kardeşimiz var.
O da gerçekten çok üzücü bir durum.
Bunlar ziyaretime geldiler. Ağustos ayında girip de 0 nokta böyle virgülle giremeyen gençler var. Ve bunların ailelerinin beklentisi var. Bunu hem istihdam o aileye bir girdi sağlayarak bütün ailenin hissedar olması, hem o gencimizin moral bozukluğunun bitmesi, hem boş geçen derslerin teyemmümle değil de abdestle, kalıcı öğretmenle yapılıyor olması, bütün çabamız bu kaynaklarımızı da artırarak bundan sonra güçlü ve çok çok sayıda öğretmen almaya devam etmek. Tamam. Ama bizim 30 bin öğretmene bugün bir öğretmen bile ekleme şansımız yok. Temmuz'da yeni sınava girecek gençlerimiz. Ağustos'ta da yeni alımın sayısı duyurulmuş olacak.
Sayın Başbakan da tabii yurt dışındaki eğitim kurumlarında yurt dışında yaşayan vatandaşların, öğretmenlerin görev alması konusunda da bir vaatte bulunmuştu. Sanıyorum ki o konuyla ilgili de gelen sorular.
Yurt dışına zaten hep seçici, sınavla öğretmenler gönderilir. Eğer eksiklik varsa bunda hiçbir sorun yok. Hem öğretmenlerimiz seve seve gider, hem de biz seve seve göndeririz. Ben o zaman milletimize buradan çağrıda bulunuyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimize, bizim buradan kaliteli diye gönderdiğimiz arkadaşları aynı zamanda takip etsinler. Büyük çoğunluğu çok kaliteli. Türkiye'nin genel politikasına, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin ekmeğini yiyip de bu ekmeğine ihanet edenler varsa onu da haber versinler. Orada milletimize zarar vermesini engelleyelim.
Evet. Efendim, süremizi sonuna geldik. Hatta açtık bile ama tabii biz, değerli konuklarımız bizlerle birlikte olunca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mesajlarını almadan bırakmıyoruz. Ne söylemek istersiniz?
Benim Belçika'da amcam var, kardeşim var, yeğenlerim var, Almanya'da akrabalarım var, Avustralya'da akrabalarım var ve dünyanın her yerinde din kardeşlerim var ve vatandaşlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var, Türk milletinin parçası kardeşlerimiz var. Eskiden batıya muhtaç bir Türkiye vardı. IMF şefi Cotterelli Türkiye'ye geldiğinde başbakanlarının dizlerinin bağı çözülen edilgen bir Türkiye vardı. Şimdi reisiyle, hocasıyla dünyanın neresinde mazlum varsa onun yanında yer alan bir Türkiye var. Bizi izlemeye devam etsinler, dua etsinler. Biz bu milleti hak ettiği seviyeye, bu ümmeti de hak ettiği itibara kavuşturmak için gece gündüz çalışacağız. Onların hepsine milletimizin selamını gönderiyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum.
Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel dileklerinize katılıyoruz biz de.
Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Tabii çok yoğun bir meclis çalışması da var. Bunun içerisinde hakikaten idare amirlerinin de çok yorucu bir görevleri var. Kolaylıklar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim.
Kolay gelsin diyelim. Sağolunuz. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
Meclis gündemi.